İnce Mehmet, Yaşar Kemal.
Ayrım 36.
Adem Çınar'a belini verip burada azıcık yorgunluğunu aldı. Belindeki azık çıkanı da göçmen köyünden aldığı kocaman somununa daha dokunmamıştı. Bataklıkta incirler vardı. Bir incir ağacı bulup sapsarı kesilmiş iri ballı incirleri ekmeğine katık edecekti. Yuvalardaki civcivler o kadar fazla ses çıkarıyorlardı ki Adem'de baş beyin kalmadı. Gülümseyerek dallara baktı. Yüzlerce baş kocaman açılmış sapsarı ağızlarla basıyorlardı şamatayı. ''Vay ocağınız batavay, bu ne biçim bağırma, yeri göğü birbirine katıyorsunuz.'' dedi Adem. Çimenlik düzüne yaklaştıkça sabrı tükeniyor, yüreği tatlı bir heyecanla çarpıyordu. Birkaç kere bu çınarı görmüş ama at koymayı akıl etmemişti. Bu çınarın adını da kuşluk tarlası koydu. Burada da kuş bitiyor diyordu kendi kendine. Burası da kuşluk tarlası. Ekin gibi kuş yavrusu bitmiş, kocaman sarı ağızlı. Kuşların açılmış gülünç ağızları onu ta içten güldürüyordu. Karanlık çukuru geçti, bir kuyu gibi kapkara yosun bağlamış küçük bir göldü. Bir seferinde atın kapkara büyük hayalini bu kara suda görmüştü. Su kara, at kara. Birbirlerine karışıp gitmişti. Adem de suyun ortasına ürpererek kurşunları sallamıştı. Öyle kalın, yarı çamur bir suydu ki kurşunlar bir damla su fışkırtmamışlardı dışarıya. Karanlık çukurundan sonra birden karşısına çimenlik düzü çıkıverdi. Taze, yepyeni, gıcır gıcır çimenler, yeşil, serilmişti. Hiçbir çiçek, arı, kelebek, kuş yoktu çimenliğin üstünde. Sade, lekesiz bir inceden yeşillik. Çok yorulmuştu, çimenliğin ucuna oturdu. Gün görünmüyordu ama ışıkların çekilişinden anavarzanın ardına doğru sarktığı belli oluyordu. Çimenliğin bir kısmına bir ışık düşüyor, bir kısmı da gölgede kalıyordu. Gölgeli alan uzadıkça uzuyor, genişledikçe genişliyordu. Çimenliğin göğsünden bir kuş bile uçmuyordu. ''Burada da yok.'' diye söylendi Adem içini çekerek. ''Halbuki ata benzer bir at bu çimenliğe gelmemeli mi?'' ''Kuşlar da gelmiyor, arılar da. Hiçbir yaratık gelmiyor.'' Yorduğunu alınca ayağa kalktı, çimenliği fırdalayı dolaşmaya başladı. Çimenliğin kıyısında şıkır şıkır dibi kumlu aydınlık bir su akıyordu. Aydınlık ayak bileklerine kadar çıkıyordu. Suyun içinden yürüdü, hiçbir iz yoktu. Ne at izi, ne kuş, ne kaplumbağa, ne herhangi bir hayvan izi. Adem döndü suyun kıyısındaki kendi izine baktı. Sonra çimenliği bir uçtan bir uca yürüdü geçti. Çimenliği geçerken burnuna keskin bir su püreni kokusu geldi, aradı bulamadı. Öteki kıyıda da oturdu biraz. Sonra gün kavuşmadan kuyruksuz ağacı tutayım, belki Yağız at oraya gelmiştir diye düşündü. Kuyruksuzun altından güzel soğuk bir çaygara kaynardı. Adem terlemiş dört yana ekşi bir ter kokusu fışkırtıyor. Alışkın olan burnu bile bu ter kokusunu duyuyordu. At kuyruksuzdadır, başka türlüsü olamaz. Orada kuyruksuzun dibinde iri çiçekli gülün yanında sağ art ayağını karnına çekmiş duruyordur. Yanına yönüne iri gözlerini daha da açmış bakmaktadır. Kuyruksuz da değilse kel mısıktadır. Kel mısıkta değilse Kürt kızındadır. Orada değilse kirmen çiçeğindedir. Hiçbirisine değilse Yağız göğe çekilmiştir. Bir ömür arasan da bulunmaz. Ulan bir ömür olsa da arayacağım seni. Ulan Yağız at gözümün feri çekilinceye kadar son soluğumu verirken bile seni arayacağım. Ulan seninkisi yiğitlik de inat da bizimkisi tavşan boku mu? Bizde de var o kadar adamlık. Gün kavuşuyordu ki kuyruksuza geldi. Kuyruksuzda da ne at ne de onun gölgesi vardı. Suyun başına yorgun çöktü. Bir iki çökelek kırıntısıyla somunundan büyük bir parçayı yedi. Büyük bir sivrisinek bulutu içinde kalmış, sinekler başının yöresinde uğulduyordu. Son lokmasını daha yutmamışken orada uyudu kaldı. Uyandığında üstüne gün düşmüş, ter içinde kalmış. Sıcak, derin, koyu, ipil ipil tüten sapsarı yapış yapıştı. Gözlerini ovuşturdu, doğru kel mıstığa yollandı. Kel mıstık her zaman yakasına bir kuru yaprak takardı. Bataklığın ortasındaki bu tepenin yamacında da kel mıstık gibi tepesi kurumuş yapraklı, alt dalları yeşil bir ağaç vardı. Onun için kel mıstığa benzetiyordu burasını. Kürt kızı dediği yer karma karış çiçekli bir yerdi. Orada çiçekler renk renk boy boydu. Bir Kürt kızı görmüştü eskiden, bu yer gibi nakış nakıştı. Bugün bulacağım diyordu. Tünel gibi uzun büklere, büklerin altına girdi. Nilüferli bir su onu dibine çekti. Su ile birlikte fıkır fıkır kaynadı. Kel mıslığa, Kürt kızına uğradı. Deli ağaca uğradı. Sümbül tekesine üç kere uğradı. Atın imi, timi yoktu. Çok iri bacakları uzun kalın insan boyunda boz yeşili bir kuş gördü sümbül tekesinde. Buraya neden sümbül tekesi adını koymuş bilmiyordu. O anda aklına o ad gelmiş söyleyivermişti. Kuşun yanına vardı, kuş uçmadı. Uzun boynuna elini koydu, kuş oralı olmadı. Bir kanadı düşmüştü. Yarasına baktı, kurtlanmıştı. Torbasından tuz çıkardı, kurtlanmış yaraya ekeledi. Kuş can havliyle bir sıçradı, elinden kurtuldu, uzağa indi. Tek kanadıyla sekerek epeyce gitmişti. Ulan bu atı bugün kurtlar oymağında bulacağım. İçindeki umut koygunlaştıkça sevinci artıyor, oynar gibi yürüyordu uzaktaki kurtlar oymağına doğru. Orada, orada, Yağız at orada. Filin tasını omuzundan aldı, yokladı, kurşun ağzındaydı. Bıçağına baktı, o da yerli yerince duruyordu. Bugün Yağız atın kellesini kesecek, karısına dönecekti. Öfkeleniyor, seviniyor, kurtlar oymağına yaklaştıkça karısını daha çok özlüyor, bir şehvet ateşinde yanıyordu. Orada diye mırıldanıyordu. Orada olmasa içime böylesine doğmazdı. Orada, orada. Kurtlar oymağına gelirken gözlerini kapadı. Açtığı zaman da ileriye değil, yere, önüne baktı. Bir süre kendi yöresine döndü. Hiçbir şey, bir gölge bile göremedi. Güneş buğusunun içinde yere çöküverdi. Yüreğir toprağına gitmeliyim dedi usuldan. Bu kafirin bulunup bulunacağı yok. Kafir derken de içine bir korku düştü. Kutsal bir şeye sövmüş gibi. Azıcık da rahatladı. Kafir, kafir diye içinden geçirirken dişlerini sıktı, dişleri çatırdadı. Sıçtın çarkıma, el alemin içine çıkamaz ettin, kimsenin yüzüne bakamaz ettin. Bir ömür boyu süründüm, bir lokma ekmek buldum, onu da sen aldın elimden. Yerimden ettin, evimden, gül yüzlü avradımdan ettin. Boğazına bir yumruk geldi, tıkandı. Ağlasa boşansa kurtulacaktı. Bir süre sıcağın altında kımıldamadan terleyerek orada uğundu kaldı. Sırtından, yüzünden, bacaklarından su gibi ter akıyordu. Sevinçle ayağa fırladı. Mutlak Gül Fatma'dadır. Bolu dağlarında jandarmalık ederken çok iri, güzel bir insan boyunda bir çiçeğe rast gelmiş, çiçeğe hayran kalmıştı. Bu kadar iri bir çiçeği Akçasazda görmemişti. Köylülere bu çiçeğin adını sormuş, Gül Fatma demişlerdi. Çiçeği bir kucak, salkım saçaktı. Gül Fatma adını taktığı yerde de o çiçeklere benzer iri, daha da iri salkım saçak çiçekler görmüştü. Gül Fatma'da çiçekler boynunu aşıyor, Adem çiçeklerin içinde yitiyordu. Bir gün karanlık çöküyordu, bir hoş gün ışırkena benzer bir karanlık. Gecenin bir ucu aydınlanıyor, gecenin bir ucunda aydınlıklar yoğunlaşıyor, öteki ucunda karanlıklar genişliyordu. Adem en çok bu tuhaf karanlıktan korktu, ödü patladı. İşte tam bu anda da atın ayağının tıpırtısını duydu. At çiçeklerin üstünden süzüldü geçti. Bir anda dağıldı, ortadan silindi. Bir duman gibi inceldi. Adem tüfeğine davranıncaya kadar at gitti gitti. Bugün gene gelecek dedi Adem. O alıştığı yeri çok sever. Gül Fatma'ya bayılır o, bayılır. Sıcak taş gibi ağır omuzlarına oturdu. Soluk alamıyordu ama yürüyordu. Gül Fatma'daki iri çiçekler buğulu sıcağın içinde belli belirsiz daha da güzelleşiyorlardı. Bölüm 36. Yarı beline kadar çamura batmış Mehmet, Kürt Kerem'in kapısında duruyordu. Gavur dağlarının ardından güneşin yarısı görünmüştü ama bıçak gibi keskin bir sıcak vardı. Evlerin arasına alaca gölgeler düşmüştü. Mehmet Kürt Kerem'in kapısından ayrıldı, yalpalıyordu. Köyün ortasındaki yoldan ayak bileklerine kadar tozlara batarak Selver gelinin kapısına kadar gitti. Bir an orada durdu, sonra geriye döndü. Evleri hayal meyal görüyordu. Burasını, vay vay köyünü gecenin karanlığında bu halinde nasıl bulmuş, nereden hangi yollardan gelebilmişti? Bunu hiç bilemiyordu. Yoksa değirmenden, jandarmalara yakalanmadan, kimselere gözükmeden nasıl kendini suya atıp da aktığında ayakları mı kendinde olmayarak almış onu buraya atmıştı? Bir içgüdü mü getirmişti onu buraya, yoksa sarı ümmet mi? Sarı ümmeti hayal meyal anıtsıyordu. Seyf Ali'nin evinin kapısında da bir an durdu. Boş gözlerle bakıyordu her şeye, bakıyor görmüyordu. Sonra ulu ağacın yanına geldi durdu. Belinden aşağı bataklık çamurları akıyordu. Tüfeğinin kundağı da çamura batmıştı. Alaca gölgeler çekildi. Kızgın güneş bir köz yığını gibi vay vay köyünün bozarmış otlarına, tozlu yoluna, yanmış kavrulmuş gibi duran evlerinin üstüne düştü. Tüfeği, dürbünü, kaması, koşar koşar bağlanmış fişeklikleri, başındaki püsküllü kırmızı fesiyle Mehmet eşkıyacılık oynayan şöyle irice bir çocuğa benziyordu. Önce Memedi köyde gün doğmadan az önce birkaç kadın birkaç erkek görmüş aldırmamış üstünde durmamışlardı. Ulu ağacın altında duran Mehmet gene yürüdü. Başıbaş öyle köyün içinde dolanıp duruyordu. Mehmet önce İbrahim çocuk gördü, Hüsam gördü. Hüsam Ferhat Hoca'ya köyün içinde çocuk gibi silahlı birisi dolanıp durur kim ola ki diye sordu. Ferhat Hoca evinin kapısında duruyor somurtuyordu. Harmanların yanması onun belini bükmüştü. Ne yapacağını bilemiyordu. Dışarıya şöyle bir göz attı. Silahlı, pusatlı, çamur içindeki küçücük kamburu çıkmış, yumularak yalpalayan bir adamı gördü. Adam toz içindeki ayaklarını ölü gibi sürüklüyordu. Hemen Seyf Ali'ye gitti. ''Seyf Ali, Seyf Ali çık hele dışarı dedi. Çık hele. Bu ne biçim iş? Şu adama baksana.'' Ferhat Hoca ile birlikte oraya gelen Hüsam, ''İşte böyle. Köyün içinde epeydir dolanıp duruyor. Varıyor bir kapının orada azıcık duruyor sonra yürüyor. İşte böyle.'' ''Seyf Ali, Seyf Ali çık hele dışarı dedi. Çık hele.'' Uykuda gibi sallanarak yürüyen adama baktı. ''Bir hoş, bir tuhaf.'' dedi. ''Adam tam teçhizat. Ne ola ki?'' Sonra öteki köylüler duydular. Bir anda ağacın altı mahşer oldu. Soluklarını tutup uyur gezer gibi köyün içini dolanan adama korkuyla merakla baktılar. Adam gitti geldi durdu yürüdü. Kendi kendine konuştu. Kalabalığın burnunun dibinden birkaç kere geçti. Hiç kimseyi görmedi. Hiçbir şey duymadı. Ta ki koca Osman kalabalığı görüp değneğine çöke çöke ağacın dibine gelene kadar. Koca Osman ağacın dibine geldi. Sağ kaşını eliyle tutup yukarı çekti. Köylülerin baktığı yöne doğru baktı. ''Amanın'' dedi. ''Amanın düş mü, düş mü görüyorum? Düş mü? Hayal mi görüyorum? Düş mü?'' Elleri ayağı titredi. Değneği elinden düştü. Sağ kaşını yukarı çekti baktı. ''Amanın, amanın bakın hele bu adam silahlı mı?'' ''Silahlı'' diye bağırdılar heyecanla. Koca Osman topallayarak, soluğu taşarak Mehmet'e doğru koştu. Vardı ona sarıldı. ''Yavrum'' dedi. ''Hoş gelmişsin. Dar günde yetişenim. Biliyordum geleceğini. Bu dar günde bizi yalnız koymayacağını biliyordum. Yaktı'' diye inledi koca Osman. ''Yaktı da kül etti. Harmanlarımızı, yiyeceğimizi, tüm Anavarz Ovası'nı cayır cayır yaktı. Bu ne hal?'' Bu sırada yanlarına Ferhat Hoca geldi. Koca Osman Ferhat Hoca'nın elinden tuttu bir eliyle. Bir koluyla daha Mehmet'i kucaklamış tutuyordu. ''Gel'' dedi. ''O Şahin'im gelmiş. Ben sana demedim mi? Demedim mi? O bizi kara günlerimizde tek başına koymaz demedim mi?'' Kalabalık geldi yanlarını, yönlerini sardı. Kadın, genç kız, yaşlı, çocuk kalabalığın ortasında kaldılar bir süre. Ne yapacaklarını bilemediler. Mehmet donmuş, bomboş gözlerle kalabalığa bakıyor. Yüzünden hiçbir şey belli olmuyordu. Yüzünde en küçük bir kıpırtı yoktu.
Ayrım sonu.